Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Sefa Aktan ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle Mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Türkiye, One Minute krizi sonrası İsrail'e Filistin'e karşı devlet terörü işlediği için büyük tepki göstermiş ve ardından her iki taraf da büyükelçilerini geri çekmişti. Efendim, Eylül 2022'de karşılıklı büyükelçilik atamasıyla tekrar iki ülke arasındaki ilişkilerde bir normalleşme başladı. Geçen hafta ise 2013'te Cumhurbaşkanı Mursi'ye yapılan darbenin ardından ilişkilerin bozulduğu Mısır'la da benzer şekilde karşılıklı büyükelçi atamaları gerçekleştirilerek ilişkilerin normalleştirilmesinde bir diğer önemli adım daha atılmış oldu. Yunanistan'la da 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremleriyle belli bir yumuşama dönemine girilmişti. Bu gelişmelerin Kıbrıs'ın geleceği ve Doğu Akdeniz deniz yetki alanları konusunda yaratabileceği muhtemel etkileri konuşacağız. Telefon hattımızda konuğumuz olacak emekli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Zeki Buluncu davet edeceğiz. Konuğumuz da Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere değinerek başlamak istiyoruz sizlerle. Yunan medya organlarına yansıyan, Türkiye'yi ve Mavi Vatan'ı da doğrudan ilgilendiren pek çok haber başlığı derledik. İlk sırada Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yerapetris'in açıklamaları var. Dikkat çekici açıklamalardı. Bu açıklamaları bir bakalım kıymetli hocam. Neler aktaracaksınız?
Tabii şimdi Türkiye'de nasıl ki yeni hükümet kurulduğu zaman Cumhurbaşkanı eskiden başbakan olur ve Dışişleri Bakanı ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapardı. Kıbrıs'ta da bunu ya da Yunanistan'da da Kıbrıs'a yapıyorlar. Henüz sanıyorum Başbakan Mitsotakis Kıbrıs'a gitmedi ama Güney Kıbrıs'a. Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı her ikisi de ayrı ayrı Güney Kıbrıs Rum kesimine gittiler. Bunlardan ilki yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetris Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti. Ve Yunan Bakan Türkiye mesajı müzakereler hazırız şeklinde. Bu daha sonra gene geleceğim. Gene bir konuşmasında Türkiye ile ilgili açıklamaları var Yerapetris'in. Şimdi Güney Kıbrıs Rum kesiminde mevkidaşı Kombos ile bir araya gelmiş Yerapetris ve arkasından basın toplantısında Yunanistan'ın deniz sınırları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtmiş. Yerapetris Yunan hükümetinin açık denizde petrol ve doğalgaz arama hakkı da dahil olmak üzere her ülkenin münhasır ekonomik haklara sahip olduğu alanları belirleme konusunda anlaşmaya varmak için şu anda devam eden olumlu havadan yararlanmak istediğini söylemiş. Geriye kalan tek şey diyor, Türkiye'nin de bir yakınlaşma yolunu içtenlikle isteyip istemediğini belirlemek demiş. Şimdi bugün zaten bu konuyu çok değerli konuğumuz, telefonla da olsa çok değerli konuğumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Ankara Büyükelçisi ve doktor öğretim üyesi Ahmet Zeki Bulunç Bey ile konuşacağız. Onun için uzatmıyorum bunu. Gene bir başka Mavi Vatan'la ilgili husus, gene Yunanistan'dan. Ankara ve Kahire anlaştı, Yunanistan'dan ses geldi, yakında Türkiye yolcusu şeklinde. Bu gene Yerapetris'e göre Atina yönetimi açık denizlerde petrol ve doğalgaz arama hakkı dahil her iki ülkenin münhasır ekonomik haklara sahip olduğu alanların belirlenmesi amacıyla anlaşmaya varmak için olumlu bir iklim var ve bundan yararlanmak istiyoruz diyor. Benzer şekilde ancak gene bu Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yerapetris Atina'nın kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını eklemiş. Geriye kalan tek şey gene Türkiye'nin bu işe samimi olarak yaklaşıp yaklaşmadığı diyerekten. Yani bu geçen hafta da söylemiştim. Yunanistan hep bu konularda kendilerinin yapacağı değil de Türkiye'den bir beklenti içerisinde. Yani Türkiye bu yakınlaşma için ilk adımı Türkiye atsın diyor. Ve kendi kırmızı çizgilerini de aşındırmak istemiyor. Türkiye'ye ev ödevi veriyor. Ama Türkiye bu ev ödevini kabul eder mi? Bence etmez. Bir başkası, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesindeki artış sebebiyle alarma geçmiş Birleşmiş Milletler. Bununla ilgili.
Sık sık zaten gündeme gelen bir konuydu bu aslında. Yunanistan'ın evet. Düzensiz göçmenlere uygulamış olduğu.
Aynen o şekilde. Eylemler. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, hatta bu sözcü Manto, hem kara hem de deniz sınırlarına ilaveten Avrupa'daki mülteci ve sığınmacıların sınır dışı edilme ve geri itilme sıklığının artması hususunda alarm durumunda olduklarını belirtmiş. Burada geçtiğimiz sanıyorum 2-3 hafta boyunca Mora Yarımadası'nın yakınlarındaki Yunan sahil güvenlik botunun çekmesi sonucunda batan balıkçı teknesi ve burada 700'ün üzerinde yolcu olduğunu söylemiştik. Bunlardan 115 kişi kurtarılmıştı. Diğerlerinden 89'unun cesedi bulunmuştu bu olanların. Diğerlerinin akıbeti dahi bilinmiyordu. Bunun üzerine alarmı geçmişler. Ondan bahsediyor. Bu söz konusu devletleri bu faaliyetleri durdurmaya çağırdıklarını vurguluyor Manto. Devletler taahhütlerini yerine getirmeli ve yaşam ile sığınma hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarına saygı gösterilmelidir demiş. Gene bu az önce söylemiştim Mora yakınlarında diyerekten. 2 Temmuz'da da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıları karaya çıkarılmıştı. Bunlarla da ilgili olarak da gene Birleşmiş Milletler'in şikayeti olduğunu biliyoruz. Bir başkası Yunanistan'da yeni hükümetten Türkiye ile diyalog işbirliği mesajı. Karşımıza gene Yerapatridis çıkıyor, Dışişleri Bakanı. Türkiye ile anlaşmazlıkların çözümünün ertelenmesinin iki ülkenin de faydasında olmadığını belirterek Yunan hükümetinin yeni dönemde Türkiye ile diyalog ve işbirliği artırmak istediğini söylüyor. Bu ne zaman söylüyor? Mecliste güven oyu alacakları zamanki toplantıda, genel kurulda söylüyor. Burada yani aynı şey diye bakmasın sevgili dinleyiciler. Çok farklı yerlerde bu demeçleri vermiş ama aşağı yukarı aynı. Yerapatitis, uluslararası hukuka saygıyla işbirliği ve diyalog için samimi niyet, Türkiye ile ilişkilerimizde pusulamız olmaya devam ediyor şeklinde konuşmuş. Gene Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri arzuladığını belirtiyor. İki taraf arasında görüşmelerin yeniden başlaması, güven artırıcı önlemlerle pozitif gündem oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguluyor. Hatta bu maksatla yarın başlayacak olan bir önemli bir zirve var biliyorsunuz. Baltık ülkelerinden Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO zirvesi var. Buraya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gitti zaten. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de orada olacak. Orada Mitsotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuları da görüşeceğini belirtmiş. Gene Yerapatris, Türkiye ile münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığına ilişkin sorunları Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalara benzer şekilde çözmek istediğini belirtiyor. Ancak Mısır'la yaptığını Türkiye kabul etmedi. Yani Türkiye'nin İtalya ile Libya ile yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge anlaşmasından yaklaşık 10 veya 9 ay sonra Mısır'la bunu yaptı. Türkiye bunu kabul etmedi. Yani daha baştan Türkiye'nin kabul etmeyeceği tezlerle karşımıza çıkıyor. Onu söylemek istiyorum. Savunma Bakanı Dendias'tan da bahsedelim mi İpek Hanım?
Evet, onun açıklamalarını dikkatle takip etmiştik.
Evet, Dendias da işte az önce söyledim. Yerapatris'ten sonra gene Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmiş. Ve Türkiye'ye zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz diyerekten söylüyor bunu da. Ama bunların zeytin dalı nasıl bilmiyorum, dikenli bana göre. Yeni hükümet programına ilişkin mecliste düzenlenen görüşmelerde Dendias, komşu Türkiye'ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte varoluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz. Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle Türkiye'de yaşanan deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşularımızla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz diye konuşmuş. Ülkesinin yeni dönemde de silahlanma programlarına hız vereceğini belirten Dendias, mali imkanları çerçevesinde Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu askeri malzeme ve araçların alınacağını kaydediyor. Dendias, Yunanistan'ın bu çerçevede işte 24 tane Rafale savaş uçağına Fransa'dan 3+1 Belharra sınıfı fırkateyne sahip olurken 83 F-16, 37 tane F-16 blok ve 50'nin modernizasyonunun yapılacağını ve 20 de F-35 uçağının temin edileceğini anlatmış. Şimdi ben burada soruyorum, bunlar kime karşı?
Önce Zeytin Dalı demişti.
Evet, yani Zeytin Dalı'nın arkasındaki yani şeye
giriyoruz.
Evet, bunu görüyoruz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu deriz ya. Şimdi burada şey şu. Yani Türkiye'nin silahlanması Yunanistan'a karşı değil. Yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, Türkiye bir bölgesel güç. Karadeniz var, Doğu Akdeniz var, Ege var. Türkiye'nin aynı zamanda halen krizin devam ettiği, iç savaşın devam ettiği Suriye'yle bir komşuluğu var. Irak'ta bir problem var. Kafkaslar'da problemler var. Şimdi Türkiye böyle bir coğrafyada ve bölgesel güç. Dolayısıyla Türkiye Yunanistan'a karşı silahlanmıyor ama Yunanistan'ın silahlanması bölgesine baktığınız zaman bütün komşularıyla birlikte sadece Türkiye'ye karşı silahlanma olduğunu açıkça görebiliyoruz.
Tehdit hep doğudan gelecekmiş gibi evet. Hareket ediyorlar değil mi?
Aynen o şekilde. Yunanistan'ın 10 yıllık ekonomik kriz sürecinin silahlanma programlarında Türkiye'yi takip etmesini engellediğini belirten Dendias bunu da söylüyor. Silahlanmanın anlaşmazlıkların barışçıl çözüm içinde gerekli olduğunu savunuyor. Yani bunu yaparak Türkiye'yi caydıracakmış. Ben bunu anlıyorum. İşte dediğim gibi Zeytin Dalı böyleyse anlaşmamız çok da kolay değil gibi. Evet.
Karadeniz'e uzanalım dilerseniz.
Biraz Karadeniz'e çıkalım.
Sıcak gelişmeler yaşanıyor orada da.
Şimdi Karadeniz'de çıkarma yaptılar askerlerin yüzleri kapalı diyerekten. Biliyorsunuz geçen hafta sonu sanıyorum cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı
Zelenski
İstanbul'a gelerek evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ondan sonra da tekrar gitmiş. Bu şeyin Ukrayna'nın yahut da Odessa'nın güneybatılarında batısında olan bir yılan adası var. Hatta bir ara bunu Ruslar işgal etmeye kalkmıştı ancak sonradan Ukraynalılar tekrar aldı. İşte ne olur ne olmaz diyerekten burada bir yılan adasında bir şey küçük çaplı bir tatbikat yapılmış. Ruslar bu adaya çıkarsa diyerekten Rusları temsil eden bir grup. Sonra da bunu savunan Ukraynalı grup var. Onunla ilgiliydi. Mavi Vatan'ı ilgilendirdiği ölçüsünde söylüyorum. Böyle bir şey olmuş. Bunu Zelenski de gene o haki şeyinin fanilasını giyerekten izlemiş. Yattı katılmış hatta. Gene Yunan sattı, Türkler topladı diyerekten krizi fırsata çevirdiler. Bu da deniz ticaret filosu ile ilgili bir gelişmede. Dünyanın en büyük deniz ticaret filolarından birine sahip olan Yunan armatörler, Batı'nın yaptırımları nedeniyle büyüyen tanker piyasasından pay alamayınca gemileri satışa çıkarmış. Biliyorsunuz büyük ölçüde Rus petrolü tankerlerle taşınıyordu.
Savaştan önce.
Evet.
Böyleydi.
Ve bunun da büyük bir kısmı gene Yunan armatörlerce taşınıyordu, büyük tankerlerle. İşte yaptırım nedeniyle yani Rus petrolünü almayın veyahut da alınırsa bile 60 doların altında olacak şeklindeki bir yaptırım gelince bundan en büyük şeyi zararı gören Rum armatörler olmuş ve onlar satmışlar. 2023'ün en çok tanker satanı Yunan armatörü olurken alım tarafında ise Türk armatörler ilk sıraları yer almış. Bu Yunan Gemi Brokerları Derneği var. Onun başkanı Kotsias yapmış olduğu şeydeki Yunanistan'ın Pire limanında düzenlenen 8. Küresel Denizcilik Yöneticileri Sempozyumundaki yaptığı konuşmada Ekonomi Gazetesi'nin sorularını yanıtlamış. Burada Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte son 20 yılın en karlı döneminin yaşandığı tanker piyasasında kartlar yeniden kırılıyor. Batı'nın yaptırımları nedeniyle petrol taşımacılığının boru hatlarından denize inmesiyle tanker talebi artarken fiyatlarda da rekor artışlar yaşanmıştı. Şimdi bu neden böyle olmuş? Şöyle, Rusya gene bunu satmaya devam ediyor ama Yunan armatörler, uygulanan yaptırım nedeniyle kendisi bu işi yapamıyor. Başka ülkeler bunu yapmıyor. Yani yaptırıp uygulamayan ülkelere geçiyor. Bu sebeple bunu özellikle söylemiş. Kosyas şöyle diyor. Küresel deniz taşımacılığı filosunda 2023'ün ilk yarısında yıllık bazda %27 artışla yaklaşık 390'a yakın tankerin el değiştirdiğini söylüyor. 2023'ün ilk yarısında ilk çeyreğinde bunu 37 gemiyle Çin takip etmiş. Daha doğrusu şöyle, Yunanlılar ortalama yaşı 17 olan 97 tanker satmış. Çinliler ise 37 gemi satmışlar, tanker satmışlar. Onların yaş ortalaması ise 11. Satın alma tarafında ise ilk çeyrek verilerini açıklayan Kutsiyas, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli alıcılar 2023'ün ilk çeyreğinde zirvede yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri. Çin, Türkiye ve Hindistan'da satın alma listelerinde üst sıralarda yer alıyorlar. Yani Çinli hem satmış hem almış. Çinli yatırımcılar 30, Türkler 27 ve Hintliler de 26 tanker satın almış. Buna benzer şekilde
deniz ticaret filosuyla ilgili bir haber daha vardı.
Evet, Türk sahipli filo global büyümeyi ona katladı diyor. Türk sahipli deniz ticaret filosu rekor büyümeye imza atmış. Yerli armatörler filo kapasitesini 2022'de %32 arttırırken küreseldeki büyüme %3.4'te kalmış. Gemi sayısı 1700'e ulaşan Türk sahipli filo küreselde 15. sıradan 14. sıraya yükselmiş. Mavi Vatan için güzel bir gelişme bu. Dileriz ilk 10'a girer, hatta ilk 3'e girer diye düşünelim. İlk 10'a girme hedefine bir adım daha yaklaşan yerli armatörler 2023'te dev gemi yatırımları Türk denizcilik sektörü 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yılını rekor büyümeyle karşıladı diyoruz. Şöyle birkaç satır da başka şeylere bakalım. Normalleşmede en kritik adım, yani işte Doğu Akdeniz nedeniyle komşumuz olan Mısır'la ilgili. Bunu zaten bugün
ikinci bölümde konuşacağız. Evet,
değerli konuğumuzla konuşacağız ama Türkiye ile Mısır, onu geçiyorum. Amerika Birleşik Devletleri dış politikasına yön veren dergiden ilginç çıkış diyerekten Montreux ABD'yi bağlamaz diyor. Bu Amerika'nın dış politikasına yön veren Dış İlişkiler Konseyi var. Council on Foreign Relations diyerekten CFR kısaltması. Bunun yayın organı Foreign Affairs var. Burada Mark Kansian imzalı Rusya'nın Karadeniz ablukası nasıl kırılır şeklinde bir şey var. Bu bir senaryo aslında yazmışlar. Dolayısıyla fazla itibar etmek istemiyorum buna. Onun için geçiyorum. Bir diğer ilginç şey ise uzmanlar gözlerine inanamadı. Ölen balinanın içinden servet çıktı diyerekten. Bir ispermeçet balinası çıkmış. İspermeçet balinaları aynı zamanda amber isimli çok değerli bir taş mı diyelim, ne diyelim, hanımlar daha iyi bilir onu.
Kusmuk diyorlar balinanın
kusmuğu. Balinanın kusmuğu 9,5 kiloluk 500 bin euro değerinde son derece nadir bulunan amber çıkarıldı diyor. Bu da ilginçti, sizlerle paylaşıyorum. Son olarak da Kanarya Adaları'nda ne yazık ki kötü bir şey. Göçmen faciası, en az 325 kayıp diyor İspanya merkezli Walking Borders, Senegal'den İspanya'ya bağlı, Kanarya Adaları'na bağlı bir 3 göçmen teknesinin kazası sonucunda bu kadar insanın kaybolduğunu söylüyor diyelim burada.
Evet, noktayı sonra koyalım burada. Mavi Vatan'daki gelişmeler böyleydi kıymetli dinleyicilerimiz. Efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Telefon hattımızda emekli büyükelçi, Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ahmet Zeki Bulunç bizlerle birlikte. Merhaba Sayın Bulunç, hoş geldiniz Mavi Vatan'a.
Hoş bulduk, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum efendim.
Efendim stüdyomuz tadı kıymetli hocamız Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Doğu Akdeniz'deki yeni gelişmeleri ve Kıbrıs'ın geleceğini konuşacağız. Buyurunuz hocam.
Sayın Büyükelçim merhabalar, nasılsınız?
İyiyim Celalettin Bey, siz nasılsınız?
Teşekkürler, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Keşke Ankara'da olsaydınız da sizi burada stüdyoda ağırlasaydık.
Keşke daha iyi olurdu. Olsaydı ve yüz yüze olsak çok daha iyi olurdu tabii. Ama maalesef beklemedik bir gelişme nedeniyle Ankara dışındayım. Buyurun efendim.
Evet, şimdi Sayın Büyükelçim, konumuz şöyle. Biliyorsunuz 2008 yılının sonunda İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu 22 günlük bir şey vardı. Orantısız güçle bir askeri harekatı vardı. Karadan, havadan, denizden vesaire.
Celalettin Bey.
Sayın Büyükelçim şöyle, biliyorsunuz İsrail'le önce ilişkilerimiz bozulmuştu. Özellikle de One Minute ve Marmara şeyin o arkasından, Feribot'un evet. arkasından. Daha sonra 2013'te de Mısır'ın seçilen Cumhurbaşkanı Mursi'ye yapılan darbenin arkasından Mısır'la da en büyük tepki veren biz olduğumuz için Mısır'la da diplomatik ilişkiler bozulmuştu. Sonra tekrar normalleşme adımları atılmaya başlandı bu konuda. Geçen yıl bildiğiniz gibi İsrail'le karşılıklı büyükelçilikler ataması yapılarak normalleşmeye dönüldü. Geçtiğimiz evet. haftada Mısır'la benzer şekilde karşılıklı büyükelçiler atanarak normalleşmeye dönüldü. Yunanistan'da da gene 6 Şubat 2023 tarihli biz o günde sizi burada konuk etmiştik dün gibi hatırlıyorum. O asrın felaketinden sonra Yunanistan'da da bazı en azından söylem bazında normalleşme adımlarının atıldığını görüyoruz. Şimdi bu gelişmelerin Kıbrıs'ın geleceği ve Doğu Akdeniz'in deniz yetki alanları konusunda nasıl bir yetkisi olabilir, nasıl etkisi olabilir? Bunu sizlerle konuşacağız. Siz Kıbrıs konusunu en iyi bilen uzmanlardan birisiniz. Geçen gün telefonda da söylediğim gibi adeta genlerinize yazılmış bir olay. Bu bağlamda ilk soruyu şöyle yönelteceğim. Yunanistan'da Kyriakos Mitsotakis mecliste çoğunluğu sağlayarak yeni hükümetini kurdu. Ve güven oyu da aldı. Dışişleri Bakanı Yerapatris ve Savunma Bakanı Dendias da ilk ziyaretlerini alışık olduğumuz üzere Güney Kıbrıs Rum yönetimine yaptı. Sizce Mitsotakis'in bu yeni hükümeti ve yine Şubat 2023'te yeni seçilmiş olan Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristo Dudulis'in ilk icraatları da dikkate alındığında ve gene 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası gelişmelerle birlikte düşünürsek Kıbrıs'ın geleceği için neler söyleyebiliriz? Yahut da yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki sorunlar sizce nasıl gelişme kaydedebilir? Söz sizde efendim. Buyurun.
Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle isterseniz şuradan başlayalım. Gerek Mısır'la gerekse İsrail'le Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkilerinin yeni bir sayfanın açılmasıyla başlayan gelişmelerin olumlu sonuçlarının neler olabileceğine bakarsak bu konuda sadece şunu değerlendirebiliriz büyük ölçüde. Bu ülkelerle özellikle Türkiye'nin bölgede Doğu Akdeniz'deki deniz etki alanları ve Mısır'ın Yunanistan'la yapmaya veya Yunanistan'ın Mısır'la yapmaya çalıştığı Meis Adası da dikkate alınarak deniz etki alanlarının belirlenmesi konusunda Mısır'ın Meis Adası'nı dikkate almadan bir takım düzenlemelerin yapılması yönündeki tutumunun bizim açımızdan olumlu daha iyi bir gelişmeye neden olabileceği ve deniz etki alanlarımız Doğu Akdeniz'de gerek İsrail gerekse Mısır'la daha olumlu bir çizgiye gidebileceğini ve özellikle Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'la yaptığı anlaşmalar yine Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Mısır İsrail'le yaptığı anlaşmalar çerçevesinde bizimle ilgili olumsuzluk teşkil edecek gelişmelerin daha olumlu bir çizgiye gelebilmesi yönünde etki yapacağını söyleyebiliriz. Mısır ve İsrail'le olan gelişmeler dolayısıyla. Fakat burada özellikle az önce sözünü ettiğiniz Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs'a yaptığı ziyaretten sonra verdiği demeçteki yaklaşımları göz önünde bulundurulursa, Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda uzlaşmaya varılabileceği yönündeki açıklamaları. Şimdi burada kapalı bir ifade vardı, deniz yetki alanları yönünde.
Sayın Büyükelçim, burada araya girip bir şey soracağım. Bu bağlamda olduğu için birlikte açıklarsanız iyi olur. Şimdi Yere Patris, sizden önce ben bir mavi vatanı özetliyorum ya, burada şeyde stüdyoda görmüştünüz. Şimdi Yere Patris evet. Diyor ki, biz diyor Mısır ve İtalya ile yaptığımız gibi Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmasını Türkiye ile de yapabiliriz. Ancak buna Türkiye'nin samimi olarak yaklaşıp yaklaşmamasına bağlı değil diyor. İşte burada tam da bu noktada şunu söylüyorum. İtalya ile yaptığı bizi bağlamıyor ama Mısır'la yapmış olduğu, bizim Türkiye'nin İtalya Libya ile yapmış olduğu deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmadan yaklaşık 9 ay sonra Mısır'la yapmıştı. Yani bizim yetki alanlarımızın üzerinde farklı bir çatışan bir şekilde bir alanı Yunanistan bu şekilde bir anlaşma yapmıştı. Yani bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildi. Bunu da dikkate alaraktan açıklarsanız memnun oluruz. Buyurun.
Teşekkür ederim. Ben zaten bu konuya da bir bakıma değinecektim. Burada önemli olan bizim açımızdan Yunanistan'ın öyle bir noktaya gelinmiştir ki Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın deniz yetki alanları söz konusu değildir. Çünkü deniz yetki alanlarının belirlenmesinde kıta sahanlığı hariç özellikle münhasır ekonomik bölge konusunda bir takım temel kurallar vardı ki ana karadan başlar. Oysa Yunanistan'ın ana karadan başlayan yapısı ile ilgili olarak Türkiye ile deniz yetki alanları bağlamında, yani münhasır ekonomik bölge alanı bağlamında bir hakkı yoktur. Yunanistan bu çıkışları, girişimleriyle kendisini deniz yetki alanlarına sahip Doğu Akdeniz'de bir ülke konumuna getirmeye ve Türkiye ile bu konuda müzakere kapısını açmaya çalışmaktadır. İstikşafi görüşmeleri başlatırız diyerek Ege'yi kastederken bu varmaya çalıştığı nokta da gerçekte Doğu Akdeniz'deki yetki alanları ile ilgilidir. Oysa Yunanistan'ın ana karasının Türkiye ile bağlantılı olarak Doğu Akdeniz'de herhangi bir deniz yetki alanı hakkı yoktur. O bunu koparmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bizim bu tuzağa düşmememiz ve Yunanistan'la istikşafi görüşmeler derken meselenin Ege bağlamında olduğu ve Ege'deki mevcut sorunlarla ilgili olduğunu dikkate almamız lazım. Diğer yandan kıta sahanlığı bağlamında da Yunanistan adaların da kıta sahanlığı olduğu tezi üzerinden hareket ederek kıta sahanlığı konusunu da Türkiye ile Doğu Akdeniz'de pazarlık konusu yapmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bu konuda bizim hassas davranmamız ve özen göstermemiz gerekir. Yunanistan'la bizim Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları bağlamında bir meselemizin olmadığını ortaya koymamız ve o çerçevede bir görüşme yapmamız gerekir. Zaten Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ve Savunma Bakanı'nın birlikte yaptıkları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyarette ortaya getirdikleri konu da özünde buydu. Halbuki samimiyeti isteyen Yunanistan önce kendi samimiyetsiz davranmaktadır. Çünkü hem deniz hukuku açısından ki taraftır deniz hukukuna ve Türkiye deniz hukukunu kabul etmemektedir. Hem de oradaki tezlerini savunurken Türkiye'nin aleyhine olan durumları öne çıkarmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla samimiyet çizgisini önce Yunanistan'ın kendisi açısından ortaya koyması gerekir. Sorunuzun diğer bir bölümü...
Bir saniye Sayın Büyükelçim. Bir saniye. Şimdi bir şeyi açıklayayım ve çok özür dilerim. Adaların kıta sahanlığı yoktur dediniz, doğru da bu yani bir eğer O ada bir devlet, onun kıta sahanlığı var biliyorsunuz. Yani Kıbrıs için
şimdi
geçerli
Yunan
değil.
Yunan adaları, Yunanistan'ın egemenliğinde olan yani adaları kastediyorum ben.
Anladım. Tabii. Özellikle o Meis Adası'nı, Rodos'u vesaire kastederekten söylüyordu. Haklısınız. Ama sevgili dinleyicilere konuyu açıklamak için araya girdim. Şimdi o ilk sorum vardı ya, Yunanistan'da bu şeyden, Miçotakis hükümetinin son durumu, yahut da güvenoyu aldı. Türkiye'de normalleşme çalışmaları vardır dedik. Ancak orada bir şey daha var. Söylemeyi galiba ıskaladık orada. Yerapatris'in söylediği bir şey daha vardı Kıbrıs'la ilgili olaraktan. İki devletli bir çözümü asla kabul etmiyoruz demişti. Bununla birlikte düşünerekten cevabınızı verirseniz daha iyi olur. Buyurun efendim.
Çok iyi oldu. Çünkü ben zaten ona atıf yapacaktım şu açıdan. Bu son gelişmeler gerek İsrail'le Türkiye'nin, gerek Mısır'la Türkiye'nin, gerekse Yunanistan'daki yeni hükümetin gelişmesiyle birlikte etki meselesini veya gelişmelere olumlu katkı yapabilecek gelişmelerin ancak Doğu Akdeniz'de Türkiye ve ilgili ülkelerle olabileceğini altını çizerken şunu da getirmek istiyorum. Kıbrıs konusunda özellikle gerek Mitsotakis'in seçilmesi, gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin devlet başkanının, yeni devlet başkanının seçilmesinin Kıbrıs konusunda gelişmeleri olumlu yönde etkileyecek bir tavrın sergilenmediğini çok net olarak koyabiliriz ortaya. Çünkü zaten az önce sizin yaptığınız açıklamanın yanında ayrıca şunu da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yeni devlet başkanı, yönetim başkanı, devlet diyemiyoruz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkanının yaptığı açıklamada görüşmelere biz hazırız ancak Transmontana'da kaldığımız noktadan devam etmek kaydıyla bir. İkincisi iki egemen devlet temelli herhangi bir görüşmeyi asla kabul etmeyiz ve Kıbrıs Cumhuriyeti temelinde bir siyasal çözüm, bir anayasal meseleymiş gibi konuya yaklaşarak meseleyi Kıbrıs Türk halkına etnik temelli bazı hakların verilmesi suretiyle çözebilecekleri yönünde net açıklamaları vardır. Şimdi bunları dikkate aldığımızda Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs uyuşmazlığı temelindeki tavrının Kıbrıs'ta adanın tek gerçek sahiplerinin kendilerinin olduğu ancak bize etnik temelli veya azınlık statüsüne bağlı bir takım haklar vererek meselenin çözülebileceğini, Kıbrıs'taki uyuşmazlığın özünde Türkiye'nin adayın yarısını hemen yakınını işgal etmesinin yer aldığını, garanti ittifak anlaşmalarının kaldırılması gerektiğini, Türk askerinin adadan tamamen çekilmesi gerektiği yönündeki tezlerini çok net açık bir şekilde seçimin sonucunda devlet yönetim kurulu yönetim başkanlığını aldıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yeni başkanının yaptığı açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda Kıbrıs konusunda temel tavırlarının asla değişmez olduğunu görüyoruz bir. İkincisi 9 Temmuz günü Yunanlıların Kıbrıs'ta Kıbrıslı Rumlarla birlikte başlattıkları ilk Enosis hareketinin 202. yılını kutladılar. Ve oradaki temel tezlerinden de vazgeçmeyeceklerini ve sonuna kadar mücadelelerini sürdürecekleri yönünde açıklamaları vardır. Bu anlayışın temelini dikkate aldığımızda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hangi yönetici gelirse gelsin, yeni başkanlar kim olursa olsun, Yunanistan'da hangi kesimin kazanması söz konusu olursa olsun, bu başta Mitsotakis olmak üzere politikalarının asla değişmediğini ve 1700'lerden 1790'ların başından beri devam eden Megali İda haritası temelinde Kıbrıs'ın bir Yunan adası olduğu yönündeki tezlerinden asla vazgeçmediklerini görüyoruz. Dolayısıyla gerek Annan planı, gerek en son Transmontana görüşmelerinde Türkiye'nin olağanüstü bir takım esneklikler göstererek bir uzlaşma sağlama yönündeki gayretlerine karşın anlaşmazlığı kabul etmeyen ve masayı deviren Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle şu anda Savunma Bakanı olan eski Yunan Dışişleri Bakanı'dır. Dolayısıyla bu süreçleri, bu gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda sizin belirttiğiniz hususların altını da çizerek vurgulamak gerekir ki bu yeni gelişmelerin sadece Türkiye'yi uluslararası alanda yumuşamalara karşın acaba esnekleştirebilir miyiz, taviz verdirebilir miyiz politikalarının bir ürünü olarak görmemiz ve eğer gerçek anlamda Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs'la yani Kıbrıs Türk halkı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ve Yunanistan'ın da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek yönünde samimi ise her şeyden önce Kıbrıs gerçeklerini dikkate alarak yaklaşmaları gerekir ki bu gerçekler Kıbrıs'ta iki eşit egemen halk vardır. Bu iki eşit egemen halkın antlaşmalarla kazandığı hak ve statüler vardır. Bunların temelinde Kıbrıs'ta oluşmuş olan Lozan Barış Antlaşması ile birlikte oluşmuş olan Türk-Yunan dengesinin Doğu Akdeniz'e yansıması söz konusu Kıbrıs Antlaşmaları dolayısıyla. Dolayısıyla bu gerçekleri dikkate alarak Kıbrıs'ta iki demokrasi, iki self-determination hakkına sahip olan ve kendi haklarını kullanarak Kıbrıs'ta devlet kurmuş olan Kıbrıs Türk halkının devletinin temelinde bir takım anlaşmaları göz önünde bulundurmaları gerekir. Bunları bulundurmadıkları sürece ve ada üzerinde tek hak sahibi olduklarını, Türklerin azınlık statüsünde etnik bir grup olduğunu öne sürerek bir uzlaşı arayışına yönelmeleri maalesef hangi lider gelirse gelsin Kıbrıs'taki temel politikalarında değişiklik olmadığını tarihsel süreç içerisinde hem yaşadık hem de işte son seçimlerle birlikte oluşan yeni iktidarlarının Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde görebiliyoruz.
Anladım. Sayın Büyükelçim, söylemiş olduğunuz gibi onlar kuruluş anlaşmalarının hilafına, daha doğrusu 1963 yılında Makarios dönemindeki başlattıkları Akritas planına uygun şekilde hareketlerini sürdürmek istiyorlar. Bunu anlıyoruz. Tabii ki bu durumda onlardan bu şekilde Kıbrıs konusunda anlaşmak mümkün değil. Türkiye'de zaten biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilanını tanıdı ve tanıtma faaliyetleri de başlatıldı. Dileriz yakın bir zaman içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak birçok ülke tarafından tanınır. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. 3-4 dakika vaktimiz var. Konu Kıbrıs olunca ayrıca Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve bu bölgeden çıkartılan doğal gaz da var. Yani sadece şey değil. Bu gazın Avrupa'ya ulaştırılmasında bu iki ülkenin baskıları sonucu yani İsrail ve Mısır'ın baskıları sonucu Rum-Yunan ikilisi Türkiye üzerinden bir hattı kabul edebilir mi? Biliyorsunuz bir zamanlar şey vardı, Medis vardı, Doğu Akdeniz Doğu hattı, Bora hattı. Hatta Kıbrıs üzerinden gidecekti, Girit'e, ondan sonra Yunanistan'a geçecekti falan. Ancak bunun maliyeti yüksek olunca başlangıçta bunu destekler gibi görünen Amerika bile geçtiğimiz yılın başlarında sanıyorum ve bunun ütopik olduğunu ve vazgeçildiğinden bahsetmişti. Sizce Türkiye üzerinden bu hat olursa Rum-Yunan ikilisi bunu kabul eder mi? Ne dersiniz buna?
Kabul etmezler ama zorunluluk nedeniyle İsrail ve Mısır kendi buldukları kaynakları ekonomik bir yönden Avrupa'ya ulaştırmak durumunda zorunluluk hissetmek durumundadırlar. Aynı zamanda son Ukrayna-Rusya gelişmeleri dolayısıyla da burada karşılaşılan bir takım sorunlar vardır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin akaryakıt yani daha doğrusu hidrokarbon kaynakları ihtiyacı nedeniyle mecburen bu gibi durumlarda bir çözümü Türkiye üzerinden en akılcı, en rasyonel ve en ucuz bir şekilde gerçekleştirebilecekleri durumunu dikkate alarak olabileceğini düşünürüz Kıbrıs Rum yönetimine ve Yunanistan'a rağmen. Çünkü özünde bugün gidecek olan, Avrupa'ya gidecek olan boru hatları ile ilgili hidrokarbon kaynakları şu anda Mısır'ın ve İsrail'in kaynaklarıdır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin zaten bu konuda henüz işletmeye açılmış ve açılabilecek kaynakları henüz yok. Dolayısıyla Mısır ve İsrail'in ekonomik yönden ulaşımı dikkate aldığımızda, ellerindeki kaynakları da kullanmak durumunda olduklarından, Avrupa Birliği'nin de özellikle Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı uyguladıkları ambargo veya neydiler nedeniyle işlem yapamadıklarını göz önünde bulundurduğumuzda bunun olma ihtimali yüksek olabilir. Bu süreç Türkiye'nin izleyeceği politikaların ve Avrupa Birliği'nin ihtiyaçlarının veya Avrupa'nın ihtiyaçlarının derecesinin zorlamaları sonucunda olabileceğini düşünüyorum.
Evet. Peki Sayın Büyükelçim, çok çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle sanıyorum bir de yakınınızın rahatsızlığı varmış, ameliyatı varmış. Ona da geçmiş olsun diyorum. Sizi tekrar
çok
stüdyoda ağırlamak dileğiyle. Çok çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim.
Diliyorum.
Umarım iyi olmuştur programımız. Daha iyi açmak gerekir ama maalesef uzaktayız, yapamadık. İnşallah yakın bir gelecekte birlikte oluruz. Size de başarılı yayınlarınızın devamını diliyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için, sağ olunuz katkılarınız için. Emekli
çok teşekkür ederim her zaman. Çok teşekkürler.
Sağ olunuz. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Büyükelçi Doktor Ahmet Zeki Bulunç'tu telefon hattımızdaki konuğumuz. Mavi Vatan'ın sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saate yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan